Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 51. ayrım. Kalp krizi. Adnan Sağlık Bakanlığı'na emeklilik başvurusunda bulunmuştu. Paris Doğu Dilleri Okulu'ndaki hizmetleri de sayılarak kendisine 450 lira maaş bağlandı. Dipnot 825 Turhan Ada sayfa 293. Siyasete geri dönmek istemeyen Adnan, telif maddeler içeren bir İslam ansiklopedisini yayımlanmasını teklif etti. Dipnot 826. Leiden'de 1901-1939 yılları arasında 3 Batı dilinde hazırlanan ansiklopedi. O sırada Marif vekili olan Hasan Ali Yücel'in de gayretiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir komisyon kuruldu. Başına da Adnan getirildi. İslam ansiklopedisiyle uğraşmak onun için yapabileceği işlerin en güzeliydi. Vaktinin çoğunu İstanbul'u, müzeleri ve kütüphaneleri gezerek geçirir, hak ettiği telif parasını almaz, gençlere verilmesini isterdi. Doktor Adnan, 1943 yılında bir enfraktüs geçirdi. Doktor Neşet Ömer İrderp, Halide'yi bir kenara çekti ve vaziyetin ümitsiz olduğunu söyledi. Halide, onun yaşamak istediğine inanıyordu. Adnan'ın o günlerde vaziyeti ümitsiz görünmekle beraber sırf yaşamak insiyakının kudretinden, içinde memleketine ve insaniyete kendi ölçüsüne göre verebileceği bir şeyler olduğuna kendisi dahi inanmış olduğundan bu ölüm işareti birkaç defa tekerrür etmesine rağmen 10 sene daha yaşadı. Dipnot 827 Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 51,52. Adnan'ın hastalığı sırasında ev işlerini yapan yardımcıları Cemile'nin bir çocuğu olmuştu. Bebeğin kırkı dolunca Adnan'ın dizlerine oturttular. Adnan Bey ona Kokot adını verdi. Paris'te böyle bir küçük çocuk varmış. Kokot adını onu hatırlamak için koymuşlardı. Dipnot 828. Leyla Elbruz'la görüşme. Küçük oda annesiyle bebeğe ayrılmış, Kokot evin maskotu olmuştu. Cemile ufak tefek, kocaman bir topuzu olan tatlı bir kadındı. Adnan çocukla tatlı bir sohbete koyulurdu. Yürümeye başlayınca onu elinden tutup gezdirmeyi ihmal etmedi. Adnan onunla balkona çıkmayı sever, önce çocuğun saçlarını tarar, üzerinde de mutlaka bir kazak giydirirdi. Cemile sonradan Döner Ayna romanının kahramanı olacaktı. Torun Ömer geliyor. Halide'nin tek torunu Ömer, ortaokul çağına gelmişti. İlkokulu Adana'nın Köprülü köyünde, daha önce Gevur köyü, okumuştu. Babası Adana'da devlet üretme çiftliğinde çalışıyordu. Annem Galatasaray Lisesi'nde okumamı istiyordu. O zaman da babamın maaşı 100 lira, Galatasaray'ın yıllık yatılı ücreti 530 liraydı. Annem çamaşır yıkamaya giderim, yine bu çocuğu okuturum diyordu. Babaannemin kulağına gitmiş, taksitleri o üstlendi. Bir gün annemle beraber geldik Laleli'deki Antalya apartmanına. Güzel bir apartmandı. Annem beni teslim ettikten sonra geri döndü. Halide Edip'i ilk kez görüyordum. Daha önceki karşılaşmamızı çok küçük olduğum için hatırlamıyordum. Kısa boyluydu. Kalın gözlükleri vardı. Son derece sert. Hiç yüzü gülmezdi. Evin uzun dar koridorlarında tak tak çabuk çabuk yürürdü. Son derece otoriter. Otoritenin ötesinde müstebitti. Müthiş ürkmüştüm. Hemen kurallar koydu. O kurallara uyduk mecburen. Dipnot 829. Ömer Sayar ile görüşme. Ömer'in geldiği evde bir de Leyla abla vardı. Başka oda olmadığı için hafta sonları evci çıkan Ömer, Leyla'nın yattığı odada yatıyordu. Artık evde iki torun vardı. Cumartesi pazar günleri Ömer, Laleli'deki eve yeni bir canlılık getirdi. Adnan, Ömer'e ikinci bir baba olmuştu. Halide'nin oğulları, soyadı kanunu çıktığında babaları matematikçi olduğu için diğer kardeşleriyle birlikte Sayar soyadını almışlardı. Ömer'in çocukluk anılarında Halide haşin, Adnan ise şefkatli, sevgi dolu bir insan olarak yer etti. Adnan için şahsi birikimimde çok etkisi olmuştur diyor Ömer Sayar. Sayar, babaannesiyle ilk hayal kırıklığını bir kalem yüzünden yaşamıştı. İstanbul'a geldikleri günün ertesinde okula kayıt olmaya gitmişlerdi. Aldı beni Galatasaray'daki binaya götürdü. Müdür Behçet Güçer'di. Bir süper adamdı. Hanımefendi, buna bir dolma kalem lazım dedi. Halide Edip, ben Port Bloom, mürekkep okkasına batırılan kalem, ile yazıyorum. O da öyle yazacak diye itiraz etti. Ortaköy'de Galatasaray hazırlık sınıfında 40 kişilik sınıfta herkesin dolma kalemi vardı. Bir tek ben Port Bloom ile yazıyordum. Bu yüzden lakabım Hokka'ydı. Uzun süre Halide, Ömer'in okula yalnız gidip gelmesine müsaade etmedi. Haldin emektarı, Habeşistanlı Reşe gelip alırdı onu okuldan. Ancak Reşe paydos saati yarımda ise 2:30'da gelirdi. Ömer'in aldığı notlara bakmaz, derslerine de yardım etmezdi. Köy ilkokulundan gelen Ömer hazırlık sınıfında ikinciliğe oturmuştu. Ortaokula başladığında 0 bilgiyle bocaladı. İlk karne 4 kırık geldi, ikinci karne kırıklar 2'ye düşmüştü. Salih 8'den gelen matematik kafası ve hırsı vardı. 7. ve 8. sınıfta arayı kapattı. Çocukluk anılarımda o yıllar çok karanlıktır. Apartmanda çok karanlıktı zaten. Haftada 5 gün okuldan eve gelir, papara yerdim. Buna mukabil Adnan adı vardı, peygamber gibi bir adamdı. Beni teselli ederdi. Şefkat akardı suratından. Kamilliği birden 100'e kadar sıralarsanız herhalde 99'dur. Bu kadar düzgün, bu kadar insan, ben hayranımdır Adnan Adıvar'a. Bir mesafe vardı babaannemle aramızda. Teferruatla uğraşmayan, torununun çok şeyiyle ilgilenmeyen bir büyükanne. Tersine tam çalışacakken gelir, hadi satranç oynayalım derdi. Kopardım dersten, çok içerlerdim. Ona babaanne diye hitap ediyordum. Bir fotoğrafımız vardı. Elimi tevkif eder gibi tutmuş. Adnan, arada bir Ömer'in sırtına tık tık vurmak dışında doktorluk yapmazdı. Ömer'in hazırlık sınıfını okuyup 6. sınıfa geçtiği sene Adnan Bey, Kazım İsmail Gürkan'a bizim torunu bir sünnet ettir dedi. Aman ne demek hocam, ben yaparım cevabını aldı. Ömer 12 yaşındaydı. Sünnetimi yaptıydı. Öldürüyordu az daha beni. Türkiye'nin en iyi operatörü. Ben de kara kuruyum ya o zamanlar. O Gandhi'ye benzettiydi beni. Kanama başlayınca, zaten kan yok bende, yatak çarşaf kıpkırmızı olmuştu. Ayağa kalkınca düştüm, bayıldım. Babam kızdı, küfür etti arkasından. Babaannem bulaşmak istemedi. Babam çok sinirlenmişti zaten. Kazım İsmail Gürkan'ın kendisi gelmedi dikmeye, asistanını gönderdi. Ya önemsemedi ya yüz yüze gelmek istemedi. O asistan da nasıl oluyor o zaman bilmiyorum, bayıltmadan bağırttıra bağırttıra dikti. Antalya apartmanındaydık. Ta üst katta oturanlar indi aşağıya. 1 lira harçlık verirdi Halide Ömer'e. 1 lira harçlık bir felaketti. 75 kuruşunu kutunun içine atacaksın diyordu. 25 kuruşla da simit alıyordum. Büyük sınıflarda babam daima para gönderirdi. Üniversiteye geçtikten sonra da nasıl yapıyorlardı bilmiyorum ama bana 20 lira haftalık verirlerdi. Pazartesi sabahları. Onu da Adnan Adıvar verirdi. Para babamdan geliyor diyebilirdim. Adnan Adıvar'ı çok ciddiye alan Ömer Sayar, üçüncü şahısların önünde ona büyük baba derdi. Malik amcasının oğlu Kaya ise Adnan Bey derdi. Ömer Sayar, Adnan Adıvar'ın pek çok huyunu devralmıştı. Bende bir hastalık vardır. Verilen sözü tutmak. Hastalıktan da öte bir şey aslında. O da öyleydi. Gün oluyor, sabahtan akşama kadar kimseyi göremeyeceğim, hatta dışarıya çıkamayacağım belli olduğu halde sabahtan giyiniyordum. O da öyleydi. Tertemiz giyinir, yazı yazacaksa kolluklarını takardı. Hemen bir konuyu atlayıp konuşmak yerine düşünüp teenniyle karar vermek. Nokta, nokta, nokta. Bunu da ondan aldım herhalde. Gerçi babam da öyleydi. Belki de Salih Seki'den geçmiştir. Karar değiştirmiyordum ben bir şey yapınca. Bir kararı verinceye kadar düşünüyordum, sonra değiştirmiyordum. Yanlış da oluyor bazen. Prensipleri vardı Adnan Adıvar'ın. Nokta, nokta, nokta. Dolma kalemimin temizlenmesinden tutun, nokta, nokta, nokta. Belli sürelerde şafırsı temizlerdi. Bende var mı o huy? Hep Adnan Adıvar'a benzemeye çalıştım. Biraz hayranlığım da herhalde ondan geliyor. İnsan olarak hayranlığım. Nokta, nokta, nokta. Bir keresinde çok içmişti Ömer. Onu arkadaşları sarhoş getirip kapıya bırakmışlardı. Babaannesinden başka kimse yoktu evde. Halde Ömer'i yalnız başına çıkartmıştı yukarıya. Ve ne o gün ne de ertesi gün bu konudan hiç söz etmemişti. Teknik üniversitede de parasızdım. Çok çirkindim. 52 kiloydum. Çok fazla kız arkadaşım olmadı ama 3. sınıftayken 1-2 kız arkadaşımı ondan gizli götürmüştüm alt kata diye anlatıyor Ömer Sayar. Haldin'in torunu olduğu için acaba hiç sorun yaşamış mıydı Sayar? Babaannem sokağa çıktığı zaman onu çok tanıyan çıkardı ama Soğan Ağa havalisi içinde. Beyoğlu'nda değil, hayatta gitmemiştir zaten. Nokta, nokta, nokta. Galatasaray'da da kızdırma merakı vardı. Ercüment Ekrem Hoca, Halide Dudu dedi, mandayı istediydi. Ben çok kötü oldum. Halide'den Nazım'a destek. İstanbul'un az sayıdaki kadın gazetecilerinden biri olan Müzeher Vanu, Halide'nin üniversite seminerlerine devam ediyordu. Bir gün Adnan'la Halide'ye Cağaloğlu yokuşunda rastladı. Ayaküstü sohbete koyuldular. Halide Müzehere, ben sizi derslerinde görmüş olabilir miyim diye sorunca o da zaman zaman onu dinlemeye gittiğini söylemişti. Ardından Adıvarlar karı kocayı evlerine çaya davet etmişlerdi. Müzeher Vanu'nun o günden hatırladığı iki siyam kedisi ve dönemin ünlü romancısı Louis Bromfield'in Halide'nin arkadaşı olduğu. Bir günde Doktor Adnan Vala'yı telefonla aramış, Kalamış'taki evlerine çaya gelmek istediklerini söylemişti. Gittiler. Kızları Nihal de sohbetin tam ortasında elinde yeni aldığı Handan romanı ile içeriye girince Halide gülümsemiş, sonra da kitabı imzalamıştı. O gün uzun uzun polisiye romanlar üzerinde de konuşmuşlardı. Müzeher Vanu, Halide'nin polisiye roman meraklısı olduğunu böylece öğrenmişti. Ancak Adıvarların esas ilgi alanı Nazım'dı. Uzun uzadıya Nazım Hikmet'ten ve Serterler'den, özellikle Sabiha Hanım'dan konuştuğumuzu hatırlıyorum. İkisi de Nazım konusunda bilgi almak istiyorlardı. Cezaevi durumunu, hastalığını, şiirlerini anlattık. Bu arada son birkaç şiirini dinlemek istediler. Vala okurken Adnan Bey kopya etti. Mali durumunu sordu Halide Hanım. O günlerde 50 lira fena para değildi. Bıraktı 50 lira. Beyazıt'a giderken kendisine telefon edip uğramamı söyledi. Nezaketen arada bir bu tarzda yardımda bulunacağını belirtmek istiyordu. Nitekim bulundu da. Bu ilgiden haberi olunca Nazım hemen bir resim yapmış, altında da şiiriyle birlikte Halide Edip'e göndermişti. Müzeher Vanu, Halide Edip'in de Adnan Bey'in de solda olmadıklarını, tam aksine tutucu sayılabileceklerini söylemek gereksizdir. Ama ikisi de dünya görmüş, gerçek aydın olduklarından hakla haksızlık arasındaki o kıl payı dengede kefeyi haktan yana ağır bastırırlardı yorumunu yapıyor. Bir günde Müzeher Vanu ve eşi Vala Nurettin, Halide ve Adnan'la birlikte Akşam Gazetesi'nin sahiplerinden Kazım Şinasi'nin Dersan, Büyükada'daki evine öğle yemeğine gitmişlerdi. Adıvarların düzenli olarak akşama yazdıkları günlerdi. Balkonda otururken Halide Edip Vanu'dan Nazım şiirlerini okumasını isteyince Müzeher huzursuz olmuştu. Kazım Şinasi'nin Nazım'dan pek hoşlanmadığını bilirdi. Vala çaresiz şiirleri okumuş, Kazım Şinasi de denize bakıp durmuştu. Dipnot 830 Müzeher Vanu, bir dönemin tanıklığı. T.S. sayfa 56-57. Nazım'ın Kemal Tahir'e mektuplarında en çok atıf yaptığı entelektüellerden biriydi. Ondan kitaplarını istemiş, Halide'ye de göndermişti. Halide'nin İngiliz edebiyatı tarihini ilgiyle okumuş ama Tatarcık romanını bir türlü durduğu raftan elle alamamıştı. Onun gazete yazılarından ve incelemelerinden mektuplarına alıntılar yapıyordu. Dipnot 831 Nazım Hikmet, Kemal Tahir'e Mapushane'den Mektuplar, Bilgi Yayınevi, Ankara 1968. Halide de o sıralarda Nazım'a takmıştı kafasını. Sinekli Bakkal, CHP'nin büyük edebiyat ödülünü aldığında Halide bir tek Paris'ten tanıdığı Vedat Günyol'a genel bir mülakat için evet demişti. Görüşme sırasında Günyol, "Bugün gençlik hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorunca da şu karşılığı vermişti. İçlerinde Taranta Babu ve sırf ideoloji propagandası olan parçalar çıkarılırsa, Benerci kendini niçin öldürdü derecesindeki eserleriyle gençler arasında, hatta bu devirde dahi sıfatını alabilecekler vardır. Dipnot 832 Vedat Günyol, Halide Edip'le bir konuşma, Yücel sayı 85-86-87 virgül C.15 İstanbul 1942. Orhan Kemal dergiyi görünce hemen Nazım'a göstermiş, o da duygularını Malatya cezaevindeki Kemal Tahir'e yazdığı mektupta anlatmıştı. Bunu tesadüfen Raşit'in, Orhan Kemal, göstermesiyle okudum. Üzerimde çok karışık bir tesir yaptı. Evvela dahi lafını yadırgadım. Halide Hanım'ın alay etmediğine eminim, fakat merhamet ettiğinden şüphelendim. Sonra bir an, ama çok kısa bir an içinde, bu sıfata bence de kendince de müstahak ettiğim büyük sanat üstadları gözümün önüne geldi ve yine aynı anda hayır, ben bu sıfata layık değilim dedim ve rahatladım. Sonra yazıyı bir daha okudum. Beni gençler arasında sayması tuhafıma gitti. Hem içerledim hem sevindim. Sonra ve belki hepsinden önce ideoloji meselesine güldüm. Hey sersem bayan dedim. Ben bir dahi değilim fakat iyi bir sanatkarım ve bunu her şeyden önce ideolojime borçluyum. Eğer sizin iyi sanatkarlarınız yoksa, ideolojinizin bugün artık iyi sanatkara muhteva olamayacak kadar tefessü etmiş, çürüyüp kokuşmuş olmasından gelir. Dipnot 833 Nazım Hikmet, Kemal Tahir'e Mapushane'den mektuplar. 20.3.1942 tarihli mektuba ek 1968 sayfa 141. 1943 yılında Adnan Adıvar, Nazım'ın affı için Mareşal Fevzi Çakmak'la görüştü. Nazım'ın bundan da haberi olmuştu. Adnan Bey bu mesele hakkında birkaç ay önce benden hayırla bahsederek Mareşal'le konuşmuş ve hep harp bitsin de cevabını almış. Dipnot 834. Nazım Hikmet, Kemal Tahir'e Mapushane'den mektuplar. 26.11.1943 tarihli mektup, sayfa 235. Halide Nazım'ın gerçekten de dahi olduğunu düşünüyordu. 1945 Eylül'ünde Akşam Gazetesi'nde de bu görüşünü yazdı. Nazım Hikmet kendi neslinin en büyük şairidir. Kanaatimce dahi derecesine en yakın olandır. Fakat bu kudret onda tek fikirli olmasından ve bazılarımızın iştirak etmediği ideolojisinden değildir. O ideolojisine rağmen inkişaf etmiştir ve olgunlaştıkça ideoloji çerçevesinden eserlerini çıkardıkça daha bariz bir şekilde gözü çarpar olmuştur. Mesela yeniliğin makineleşmek tarafını, leh ve aleyhte olanlar tarafından uzun uzun tarifini o şu birkaç mısrayla en iyi ifade etmiştir. Ve ben ancak bahtiyar olacağım, karnıma türbün oturtup, kuyruğuma çifte uskur taktığım gün. Mesela, göbeği türbinli, kuyruğu çifte uskurlu diye yeniyi şaheser bir tabirle ifade eden Nazım Hikmet'in kendisi de ne kadar realist olursa olsun, içinde sonsuz hülyalar ve emeller beslediği için yeni insanı bazen hiç makineye uymayan şekillerde ifade eder. Mesela, yaşamak ne güzel şey, tarantaba bu. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir moda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi sararak. Derken de yeni insanlara da tıpkı eskisi gibi, hatta gelecekteki insan gibi uskura, türbüne, hülasa makineye sığmayan bir tarafı olduğunu söylemiyor mu? Acaba ona, anazım, ne eveleyip geveliyorsun? Yeni insan ya makinedir ya değildir diyebilir miyiz? Dipnot 835. Halide Edip, Eveleme Geveleme. Akşam 6 Eylül 1945. Aktaran Filiz Çullu. Sayfa 187-192. Nazım'ın şiirleri el yazısı ile çoğaltıldığı günlerde Halide Edip bir edebiyatçı olarak Nazım'dan söz etmeyi kendisine görev edinmişti. Halide'nin Nazım ve Taranta Babu ile ilişkisi bu kadarla sınırlı değildi. Paris yıllarında 1936'da Taranta Babu'ya mektupları İngilizce'ye çevirip Bombay Chronicle gazetesinde yayımlatmıştı. İnce İngün'ün Halide Edip'in Nazım'dan çeviri yaptığını çevirmen Nermin Menemencioğlu'ndan dinlemişti. Siyasi ortam soluk aldırtmıyor. O yıllarda üniversite Marif Vekaleti'ne bağlı özerkliği olmayan bir kurumdu. İnönü Halide'yi İngiliz Filolojisi bölümünü kurmakla görevlendirirken onun gönlünü almış, ancak bu görev Halide'nin sesini de kısmıştı. Üniversitede çalışmaya başladıktan sonra gazetelere çok az yazı verir olmuştu. Dipnot 836. Bakınız Engin'in. Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Üstelik İkinci Dünya Savaşı yılları içinde siyasi ortam kişilere soluk aldırmıyordu. Üç ayrı siyasetten üç gazeteci de dönemi benzer biçimde yorumlar. Tan gazetesi başyazarı Zekeriya Sertel şöyle yazmış anılarında. İnönü Cumhurbaşkanlığı'na geldikten sonra diktatörlüğünü artırdı. Tek millet, tek parti, tek şef diye bir sistem kurdu. Millet o demekti, parti demek o demekti. Emniyet örgütü kuvvetlendirilmiş, genişletilmişti. Nefes almak olanaksızdı. Basın bile onun elinde ve emrindeydi. Resmen sansür yoktu ama bakanlar ve basın yayın genel müdürlüğü hemen her gün gazetelere direktif verirlerdi. Bu direktiflere uymayanların gazetesi kapanmak tehlikesindeydi. Dipnot 837. Z. Sertel. Hatırladıklarım. Sayfa 235. Gazeteci Bedi Faik ise o dönemi şöyle ifade etmişti. Gerçi bir parlamentomuz vardır ama üyelerini seçen millet değildir. Üniversitemiz vardır ama bağımsız değildir. Ve iş yerlerimizde işçilerimiz vardır ama sendikası ve sessiz ve süklüm püklümdürler. Türkiye'nin o dönemde tek ses, tek parıltı, tek kudret vardır. Ve adı İsmet İnönü, resmi sıfatı Cumhurbaşkanı, fakat asıl geçerli unvanı Milli Şef'tir. Dipnot 838 Bedi Faik Matbuat Basın Derken Medya 2002 Cilt 1 Sayfa 9. Gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın gözündense durum şöyleydi. Harp yıllarında tek parti rejimi İsmet İnönü'nün milli şefliği altında hudutsuz kudret sahibiydi. Varlık vergisi zamanında bir aralık ortaya dehşet salmış herkesi zorla susturmuştu. 1944 sonlarında bir taraftan ırkçılar, diğer taraftan komünistler kafile halinde sert muamele gördü, şiddetli cezalara çarpıldı. ... 6 Haziran 1945'te Halk Partisi serbest ve gerçek seçime doğru küçük bir adım attı. Dipnot 839 Yalman. Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim. Cilt 2, sayfa 1303-1304. 51. ayrımın sonu. Devamı 52. ayrımda. Sayfa 433.